İkinci ayrım.
Bu mekanizmalar kaçakçıları artık Yugoslavya ve Bulgaristan'dan geçmeyecek alternatif yollar bulmaya zorlar. Afrika yolu bu zorlamanın sonucunda bulunur. Eroin önce Nijerya'ya gönderilir, buradan Avrupa ve Amerika'nın çeşitli limanlarına aktarılır. Ağa Hasan Abedi, Lagos'ta yönetimde bulunan askerlerin işbirliğini sağlamak görevini üstlenir. General Babangida ve çetesi banka içindeki bankadan çok düşük faizle 1 milyar dolar tutarında kredi alır. Abedi'nin Lagos'ta birbirini izleyen diktatörlere karşı gösterdiği eli açıklık hep semeresini verir. Nijerya'nın güçlü merkez bankasının altın ve döviz rezervleri BCCI'nin Londra'daki şubesinde tutulur. Diğer bir örnek, Bağdat'ta 1978 yılından bu yana yönetimde bulunan Saddam Hüseyin ve bağlı olduğu Tikriti aşireti, Irak'ın petrol ihracatı karşılığı kazandığı dövizlerden belli bir bölümünü düzenli olarak kendi hesaplarına aktarırlar. Irak, 1991 ambargosuna kadar dünyanın ikinci büyük petrol ihracatçısıydı. Banka içindeki banka bu yağma işlemlerinin sorunsuz yapılmasını sağlar. Sahip ürkütücü bir verimlilikle çalışır. Körfez Savaşı'ndan sonra Güvenlik Konseyi, Irak saldırısı kurbanlarını çeşitli sınıflara, kuvvette iş başındaki hanedan, çeşitli ülkelerin vatandaşları, Batı koalisyonuna asker vermiş ülkelerin hükümetleri ve diğerleri, Irak'tan faizleriyle birlikte tazminat talep etmelerine imkan tanır. Talep edilen tazminatların tutarı yüz milyonlarca doları bulur. Abedi'nin Saddam adına düzenlediği kara para aklama operasyonu o derecede saydamdır ki şikayetçilerden hiçbiri BCCI'deki hesaplardan bir kuruş bile talep etmez. Banka içindeki banka dünya üzerinde etkili bir rüşvet ağı oluşturmuştu. Sadece ABD'de banka içindeki banka tarafından maaşa bağlanan onlarca gümrük memuru, havaalanı kargo terminal müfettişi, mali müfettiş ve polis görevlisi vardı. Aldıkları maaş karşılığında sözü edilen görevliler silahların, uyuşturucunun ya da diğer kaçak malların serbestçe geçişine yardımcı oluyordu. Afrika, Asya ve Latin Amerika diktatörleri Liberya'dan Samuel Doe, Panama'dan Manuel Antonio Noriega, Zaire'den Joseph Desire Mobutu, Körfez'den birçok şey banka içindeki bankanın seçkin müşterileri arasındaydı. Bütün bu profesyonel hırsızların adlarının yanında maalesef Sosyalist Enternasyonel'in önde gelen üyelerinden Peru'nun 1985-1990 yılları arasında devlet başkanı olan genç ve sempatik Alan Garcia da bulunmaktaydı. Garcia, Uluslararası Sosyalist Enternasyonel'in bürosunda yakın iş arkadaşımdı. Rio de Janeiro'da, Copacabana'daki Rio Palace Oteli'nde 1982 yılında yediğimiz bir akşam yemeği hala hatırımdadır. O gece Alianza Popular Revolucionaria Americana, Amerikan Devrimci Halkları Birliği kısaltması APRA, yöneticisi Garcia bizlere başkan seçilebilirse Peru'nun gırtlağını sıkan dış borçlardan kurtulmak için hazırladığı cesur planlardan söz ediyordu. Garcia, Willy Brandt'ın gözdesi ve herkesin hayran olduğu bir kişiydi. Üzülerek belirtmeliyim ki Garcia kokuşmuş bir rüşvetçi ve büyük bir soyguncuydu. Peru'nun başkanlığına seçildiğinde banka içindeki bankanın en iyi müşterilerinden biri ve Abedi'nin kişisel dostu oldu. Banka içindeki banka Peru'da harikalar yaratır. Abedi'nin etkisinde kalan başkan silahlı kuvvetler için Mirage savaş uçakları alımını kararlaştırır. Alım işlemi Peru hazinesini yıkacak koşullarla Abedi tarafından finanse edilecektir. Muhalefet durumun farkına varır ve Peru parlamentosu alınacak uçak sayısını azaltmaya, alım koşullarını da yeniden görüşmeye karar verir. Sahip hiç umutsuzluğa düşmez. Peru'dan arta kalan uçakları Keşmir Savaşı'nın iki tarafına Hindistan ve Pakistan'a satar. Bu arada uçak alım anlaşmasını iptal eden Peru, banka içindeki bankaya büyük bir tazminat ödemek zorunda kalır. Nisan 1990 başkanlık seçiminin demokratik cepheden talihsiz adayı yazar Mario Vargas Llosa, 1985-1990 arasında yolsuzluğa bulaşmış Garcia rejimine karşı güçlü bir muhalefet yürütmüştü. Bu muhalefeti anlattığı ilginç kitabı Vargas Llosa, Garcia'yı Peru hazinesini yağlamakla suçlar. Bu suçlama siyasal bir rakibin kişisel kininden kaynaklanan bir davranış olabilir mi? Kesinlikle hayır. Vargas Llosa'nın suçlamaları Manhattan Genel Savcısı Robert Margento tarafından 1991 yılında hazırlanan soruşturma raporuyla da doğrulanır. Dünya üzerinde kurulmuş örgütlü suç kartellerinin büyük bir çoğunluğu banka içindeki bankanın hizmetlerinden, danışmanlığından ve teşkilatından yararlanır. Buna en iyi örnek bu yüzyılın son bölümünün en korkunç, en çok kan döken teröristi Ebu Nidal'dir. Bu ünlü terörist kurbanlarından şantaj karşılığı ya da fidye olarak kopardığı milyonlarca doları değerlendirmek için Abedi'den yararlandı. Banka içindeki bankanın düzenlediği silah kaçakçılığı oldukça verimli ve etkilidir. Sahip yeryüzündeki savaşların hemen hepsine katkıda bulunup çoğu zaman savaşan bütün taraflara silah ve cephane sağlamakla kalmaz, sattığı silahları kendi sigorta şirketlerinin güvencesinde ve kendi adamlarının koruması altında banka içindeki bankanın sahip olduğu uçak ve kamyonlarla nakleder, sınır geçişlerini de Cayman adalarından gelen rüşvetlerle beslenen gümrük yetkililerinin yardımıyla halleder. Banka içindeki banka yöneticilerinin etkinliği en uzman soruşturmacıları bile şaşırtır. Birçok paravan şirketi içine alan gizli strateji, banka içindeki bankanın dünyaca ünlü sanayi ve ticaret kuruluşlarını ve bankayı satın almasını sağlar. Bunlar içinde 3 Amerikan bankası, Washington'daki First American Bank Shares, Georgia'daki National Bank of Georgia ve Kaliforniya'daki Independence Bank önemlidir. Abedi'nin suç ortaklarına ve arkadaşlarına karşı eli olağanüstü açıktır. Banka içindeki banka, Suudi Arabistan vatandaşı şişman bir iş adamına bazı Amerikan şirketlerini satın alması için 500 milyon dolar kredi verir. Bu kredinin karşılığında satın alınacak şirketin hisselerinden sadece bir bölümünü talep eder. 500 milyonluk kredi aslında 500 milyon dolarlık kişisel bir armağandır. İmparatorluk personelinin 3. sınıfını, protokol görevlilerini inceleyelim. Bu kişiler adları sadece kayıt için anılan 2. dereceden memurlardır. BCCI'nin 73 merkezinden her birinin bir protokol bürosu vardır. Bu bürolarda çalışanların görevi çok önemli müşterilerin banka dışı ihtiyaçlarını incelikle karşılamaktır. Bu amaçla uluslararası bir telekız şebekesi bulundurur, güçlü ailelerin yeteneksiz ve şımarık çocukları için Amerika ve Avrupa üniversitelerinden burslar sağlar, müşterilerinin bir ülkeden diğerine yolculuklarında kullanılmak üzere çok sayıda özel uçak ve limuzin tutar, Côte d'Azur, Acapulco ve Jamaika'da tatil için villalar hazırlar, genç Suud prenslerinin Divon, Canis veya Monaco'da kumar borçlarını kimseye sezdirmeden kapatırlar. Müteşebbisler çoğu konularında uzman, yüksek dereceli mali danışmanlardır ve görünürde BCCI ile hiçbir ilişkisi olmayan finans kuruluşlarını yönetirler. Görevleri gölgede kalmayı tercih eden ve kimliklerinin gün ışığına çıkmasından hoşlanmayan müşterilerin servetlerini ya da doğru deyimle ganimetlerini yönetmek ve değerlendirmektir. 100 kişilik bir grup olan müteşebbislerin her biri bizzat Abedi tarafından seçilmiştir. Müteşebbislerin ne banka içindeki bankayla, dolayısıyla ne de Abedi'nin yakınlarından oluşan çevreyle ilişkisi vardır. Banka içindeki banka işlemleri, ileri derecede titizlik isteyen dünya çapındaki haydutlara, Saddam Hüseyin, Mabutu, Samuel Doe, Nijerya diktatörleri, Alan Garcia ve diğerleri sahip bu titizliği gösterebilecek tek kişi olduğuna inanırdı. Hizmet verirken müteşebbisler siyasal ve mali açıdan daha önemsiz ama yine de büyük gizli müşterileriyle ilgilenirler. Bir örnek, Manuel Antonio Noriega, çiçek bozuğu suratlı bu kısa ve sıknaz adam Panama Jandarma Kuvvetleri'nde subaydır. Jandarma komutanı General Torrijos, Temmuz 1981'de uçağının havada patlaması sonucu ölürken birçok kişi bombanın uçağa Noriega tarafından konulduğunu sanır. Jandarma komutanı olan Noriega, Panama'nın kısa süre içinde Kolombiya, Bolivya ve Peru'dan Kuzey Amerika'ya sevk edilen eroinin geçiş merkezi olmasını sağlar. BCCI yetkilisi Amjad Avan, Noriega için değişik adlar altında banka hesapları açar. General bu hesapları Jali ve Madelin kartellerinin babalarının gönderdiği ya da Panama kamu servetinin sürekli soyulmasından doğan ganimetten aldığı milyonlarca doları biriktirmek için kullanır. Adı yıllar boyu CIA'den para alan kişiler listesinde görülen Noriega'dan CIA, Küba'da düzenlenen sabotaj operasyonlarında yararlanıyordu. Şubat 1988'de rüzgar yön değiştirir. Washington, Noriega'dan kurtulmayı kararlaştırır. Miami ve Tampa'da iki ayrı mahkeme Noriega'yı uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılarına yardım ve kara para aklamadan yargılayıp suçlu bulur. 1990'da Amerikan Silahlı Kuvvetleri 2000 Panamalı sivilin öldüğü kanlı bir operasyon düzenler, Noriega'yı tutuklar, Amerika'ya götürür ve hapseder. BCCI yine beceriklilik gösterir. Noriega'nın çaldığı paranın ancak küçük bir bölümüne el konabilir. Tutuklandığı sırada Londra'daki iki ayrı hesapta 23 milyon dolar bulunduğu Amerikalı soruşturma görevlilerince belirlenmiş, ancak mahkemeden hesaplara el koyma kararı alınmadan çok kısa bir süre önce bu para Lüksemburg'a ve başka hesaplara havale edilmiştir. Bir süre sonra bu para da buharlaşır. Sonuçta Amerikan savcıları çeşitli Avrupa bankalarında bazı kırıntılar bulmayı başarabilirler. Avrupa'daki bankalardan biri BCCI ile birlikte Cenevre'deki bir bankaya ortak olan ve İsviçre'nin en önemli bankalarından sayılan Union des Banks Suisses'dir, UBS. İmparatorluk askerlerinin 5. bölümü kara birlikler, yani ABD'nin katilleridir. Kara birlikler adı onlara İngiliz soruşturmacılar tarafından verilmiştir. Senatör John F. Kerry alt komisyonu belgelerinde Black Network, kara şebeke olarak adlandırılırlar. Kara birlikler tetikçilerden, adi suçlulardan ve katillerden oluşur. Bizzat Pakistanlı baba tarafından uzaktan kumanda edilen bu kişiler ücret karşılığında BCCI'nin gözde müşterilerine hizmet veren kendi gemileri, uçakları, ağır silah depoları ve finansman kanalları olan sık sık paralı katil kullanan kaçakçılardır. Kendi hesaplarına kıtalar arası kokain, eroin ve kimyasal uyuşturucu ticareti yaparlar. Geniş kapsamlı ve yüksek karlı muhabbet tellallığı yaparlar, kadın ticaretini denetlerler ve Avrupa ve Amerika'daki randevu evlerine kadın sağlarlar. Kara birliklerin gündelik görevleri içinde en nazik olanı, BCCI bankacılarını, protokol görevlilerini ve müteşebbisleri yakından izlemektir. Kara birlik üyeleri özenle seçilir, yoğun bir askeri eğitimden geçirilir ve gizli teşkilat örneği hücrelere ayrılmış örgütlenmeye göre kod adları altında çalışırlar. Sayıları hiçbir zaman 1500'ü geçmez. Korku salan etkileriyle çok karmaşık operasyonları düzenleyip gerçekleştirecek yetenektedirler. Birkaç örnek verelim. Nikaragua'yı yöneten Sandinistalara karşı 1982 yılından beri savaşan kontra hareketinin lideri Adolfo Caloro Managua, Granada ve Esteli kentlerinde sivil halka karşı düzenlenen çok kanlı saldırılarda kara birliklerden yararlanır. Başkan Reagan'ın kontra hareketine verdiği desteğin Amerikan Kongresi'nce yasaklanmasından sonra Beyaz Saray'ın özel casusluk örgütünün başı Albay Oliver North, Suudi Arabistan yönetimiyle temas kurar ve onları Reagan'ın finansman görevini üstlenmeye ikna eder. Ancak Riyad'daki yetkililer ve Alfredo Colero'nun örgütü arasında hiçbir ilişki yoktur. BCCI'nin kara birlikleri devreye girerek gerekli banka hesaplarının açılması, banka havalelerinin yapılması, silahların satın alınıp taşınması işlemlerini yerine getirir. Hemen hemen aynı dönemde önemli bir gelişme olur. Suudi Arabistan, Amerikan yönetiminin muhalefetine rağmen Silkworm füzeleri almak ister. Çünkü üretilen bu füzeler İsrail tarafından sağlanan yönlendirme sistemiyle donatılır. BCCI ticari aracı olarak çalışır, alım için gerekli finansman sağlar. Füzeler kara birlikler tarafından taşınır. Suriye gizlice Sukut B füzesi almak ister. Kuzey Kore elinde bulunan bu füzeleri Suriye'ye satmayı kabul eder. Burada da BCC'yi ticari aracı, bu aracılar Amerikan soruşturmacılar tarafından broker olarak tanımlanır, görevini üstlenir ve Sukut B füzeleri kara birliklerin çalışmasıyla hiçbir kazaya uğramadan Suriye'nin Laskiye limanına getirilir. Amerikan polisine muhbirlik yapan bir kişinin anlattığına göre 1989 yılında bir gece konteyner yüklü bir gemi Karaçi limanına yanaşır. Yükü denetlemekle görevli gümrükçülere kullanılmış kağıt para olarak ve dolarla ödeme yapan kara birliklerin adamları rıhtımda beklerler. Vinçler çalışır ve gemi boşaltılır. Kıyıda bekleyen kamyonlar konteynerları sabah olmadan Karaçi'nin güneyindeki bir özel havaalanına ulaştırır. Konteynerlar üzerinde hiçbir işaret olmayan bir Boeing 707'ye yüklenir. Aynı anda Pakistan Hava Yolları'nın Avrupa'ya gidecek olan seferi kara birliklerin uçak pilotuna verdiği rüşvet sonucunda iptal edilir. Boeing 707 Pakistan Hava Yolları uçağının uçuş planını ve kodlarını kullanarak uçuş kontrol kulelerinden hiçbir tepki gelmeden birçok ülkenin hava sahasından geçer, önce Pırağa, oradan da ABD'ye varır. Muhbir konteynerlarda ne taşındığı bilmemektedir. Tek söylediği her şey olabilir. Muhtemelen silah, uyuşturucu ya da altın. Genellikle bunları taşırız olur. Başkaları hakkında oluşturduğu bilgi bankaları sahibin en önemli silahıdır. Kara birliklerdeki adamları BCCI'nin faaliyet gösterdiği tüm kentlerde casusluk çalışmaları yapar. Bunun için yasa dışı telefon dinleme, video çekimleri, çıplak gözle izleme, takip gibi metotlar kullanırlar. İnatçı hükümetler, talepkar müşteriler ya da açgözlü polis, gümrükçü ve yargıçlar karşısında durumunu güçlendirmek için sahibin sık sık başvurduğu yollardan biri de kara birliklerin topladığı bilgilere dayanılarak yapılan şantajdır. A. Hasan Abedi imparatorluğunun tüm üyelerine hastalık derecesinde güvensizlik duyuyordu. En küçük memurundan en önemli yöneticisine kadar on binlerce kişi içinden ufak bir yolsuzluk yapan, güveni kötüye kullanan kim olursa olsun önce korkunç işkenceler gördükten sonra ölümle cezalandırılıyordu. Karaçi'de çalışan genç bir protokol görevlisinin tanığı olduğu bazı olaylardan dehşete kapılarak BCCI'den ayrılmak istediğinde başına gelenler Abedi'nin acımasızlığına örnek olabilir. Protokol görevlisi bankanın yerel şubesindeki hesabını kapatır ve evini satar. Abedi durumdan haberdar edilir. Genç adamın kardeşi kara birlikler tarafından öldürülür. Başka bir gece protokol görevlisinin evde olmadığı bir sırada kimliği belirsiz kişiler eve baskın düzenleyip eşine tecavüz eder. Söz konusu genç Amerika'ya kaçmayı ve sahte bir kimlikle yeni bir hayata başlamayı başarır. Abedi'nin kişisel intikamı için başka bir örnek, Indus Vadisi ortalarındaki binlerce yıllık Sofi merkezi Multan kentinde sahip adına çalışan ve önemli müşterilere sunulacak kadın bulmakla görevli bir kişi istifa edip Sayfiye'deki evine yerleşmek arzusundadır. Sahip bu isteği kabul ederse de birkaç gün sonra görevliye ulaşan bir koliden kesik bir el çıkar. Bu el kanlı parmağa takılmış, aile armasını taşıyan yüzükten anlaşıldığı gibi istifa etmek isteyen kişinin, kardeşinin elidir. Cezasızlık. Yer küremiz çeşitli ülkelerin kurduğu gizli servislerle doludur. Dünyanın çevresinde dönen uydular, bilgisayar sistemleri ve dinleme olanaklarıyla yeryüzünün tüm bölgelerindeki herkesin tüm hareketlerini izleyebilirler. Örgütlü suç kartellerinin milyarlarca dolarlık karlarını aklamayı üstlenen, diktatör ve teröristlerin paralarını aklayan, kaçak insan ticaretini, uyuşturucu ve silah kaçakçılığını örgütleyen ağa sahip imparatorluğu önemli sorunlarla karşılaşmadan 18 yıl boyunca varlığını sürdürdü. Bu kadar yüksek para karşılığında, bu kadar çok adam tarafından işlenen bu kadar geniş kapsamlı suçların birçok devlet gizli servisinin dikkatini çekmediğini düşünmek mümkün değildir. Bütün bu suçlar neden cezasız kalmıştır? Bu sorunun cevabını Afganistan Savaşı'nda aramak gerekir. Afganistan Savaşı, BCCI'nin ve kara birliklerin en parlak dönemiyle örtüşür. Afganistan, Orta Asya'yı Güney Asya'ya bağlayan yolların geçtiği stratejik bir ülkedir. Sovyetler Birliği'nin 1979 yılında ülkeye gönderdiği işgal gücü Tacik, Hazara, Özbek ve Peştu halkının kararlı direnciyle karşılaşmıştır. Büyük İskender'in Moğol hakanlarının ve İngiliz sömürge birliklerinin ele geçiremedikleri bu büyük ülkenin her yöresinde, Hindukuş dağlarında, vadilerde, yayla ve geçitlerde amansız bir boğuşma sürer. Ülkenin hemen her yerinde savaş beyleri, aşiret reisleri, din uluları tuzaklar kurar, birlikler katleder, garnizonlara saldırır ve nihayet Sovyet işgalcileriyle açık savaşı sürdürürler. Başta Amerika olmak üzere Batı ülkeleri gizli servisleri sabırlı çabalar sonucunda Afgan direnişinin önderleriyle ilişki kurmayı başarır, savaşçıları silahlandırır, sabotajcıları eğitir, iletişimlerini sağlar, hastanelerini donatır ve geniş çaplı saldırılar için hayati önem taşıyan uydu bilgilerini iletir. Pakistan ordusunun gizli servisi Inter Service Intelligence'la ISI, sıkı işbirliğine giren CIA bir taraftan Ahmet Şah Mesud'un Panşir savaşçılarını silahlandırırken, diğer yandan güneyde Gulbeddin Hikmetyar'ı ve onun katı İslamcı ordusu Hizbi İslami'yi destekler. İran tarafından denetlenen Kerim Halili'nin Şii ordusu bile ABD desteğinden payını alır. CIA'nin 1980'li yılların ortalarında İslamabad'da kurduğu istasyon dünyadaki benzerleri arasında en büyüğüdür. Paşaver ve Sıvat vadilerinde Taksila yaylasında CIA'nin kurduğu kamplarda Cezayir, Mısır, Pakistan, Irak ve diğerleri asıllı binlerce İslam savaşçısı Sovyet ordusuna karşı komando eğitimi görür ve Torham geçidinden Afganistan'a sızar. Bir parantez açalım. Tarihin bir cilvesi sonucu CIA'nin eğittiği Müslüman savaşçılardan bir bölümü bugün Amerika İmparatorluğu'nun ve Bosna, Suudi Arabistan, Mısır ve diğer bölgelerdeki müttefik ve müşterilerinin en amansız düşmanı olmuştur. Amerikan yönetiminin kabusu 21 Kasım 1995 Dayton Anlaşması uyarınca Bosna'da konuşlandırılmış IFOR kuvvetlerinde görevli 20 bin Amerikan askerinin Afganistan Savaşı gazileriyle karşılaşmalarıdır. Pentagon sözcüsü, bu adamlar korkunç, kontrol altında tutmak gerekir endişesini dile getirir. Kasım 1995'te Afganlar Riyad'daki Amerikan misyonunu havaya uçurur, birçok Amerikalı ölür. Diğer bir örnek, 25 Haziran 1996 günü Suudi Arabistan'ın Dahran Hava Üssü yakınlarındaki El Hobar'daki 8 katlı binanın önüne bir kamyon yanaşır. İçinden inen iki kişi beyaz bir otomobile binerek uzaklaşır. Birkaç saniye sonra kamyon infilak eder ve binayı havaya uçurur. Yıkıntılardan Amerikan Hava Kuvvetleri'nde görevli 19 asker ölü, 300 kişi yaralı olarak çıkarılır. Arap Doğu, İran, Orta Asya ve Güney Asya arasında bulunan Afganistan önemli jeostratejik durumunu yüzyıllardır korumaktadır. ABD tarafından paraca desteklenen İslam savaşçıları 1978 ve 1988 yılları arasında Sovyet işgal ordularına yiğitçe direnir. Yerel işbirliği özellikle sınırın iki yanını denetleyen Peşto aşiretleri olmadan Kabil Nehri'nin batısında savaşan direnişçilere lojistik destek sağlamak kesinlikle imkansızdır. Dünyanın bu bölgesinde sahip başarı beklenen her operasyonda olmazsa olmaz kişi konumundadır. Hayber geçidinin efendisi ve Peşto aşiretleri içinde en önemlilerinden olan Afridilerin reisi Eyüp Afridi ile birlikte çalışmaktadır. Kara birlik askerleri sık sık Peşto aşiretleri saflarında yer alır ve batılı gizli servislerce Hayber yöresinde veya Batı Afganistan dağ ve vadilerinde sabotaj, terörizm, silah kaçakçılığıyla görevlendirilir. Bu işbirliği 1943 yılında Sicilya mafyası ve Amerikan ordusu arasındaki ilişkiye gönderme yapar. Sahip 10 yıldan uzun bir süre BCCI'nin tüm dünya üzerinde takibata uğramasını sağlamak için şantajdan ve en üst düzeyde yaptığı pazarlıklardan yararlanır. Tampa'da sıcak bir gece. Confucius en sağlam duvarlar bile çatlaklarla yıkılır der. Sahibin imparatorluğundaki ilk çatlak Meksika Körfezi kıyısındaki Florida'da Tampa kentinde 1988 yılı Ekim ayının bir gecesinde görülür. Amerikalı genç ve parlak iki finans uzmanı evlenmeye karar verir. İyi giyimli ve çok güzel Kathleen C. Erickson ve nişanlısı Robert Musella yerel jet sosyetenin üyesidir. Evlenme hazırlıklarını titizlikle yapar, masraftan kaçınmazlar. Şehrin 45 kilometre kuzeybatısında Tampa'nın en gözde golf kulübü Innisbrook Resort'u kiralarlar. 1000 hektarlık golf sahası, olimpik 3 havuzu ve lüks villaları olan bu tesis için avuç dolusu para öderler. Dostlarına ve dünyanın dört bir yanına dağılmış arkadaşlarına davetiyelerini gönderirler. Anne ve babalarımız Bay ve Bayan Samuel Edward Erickson ile Bay ve Bayan Joseph Edward Musella'nın önünde yeni hayatımızın başlangıcını kutlamak için 9 Ekim 1988 Pazar günü Tarpon Springs Florida Golf Kulübü'nün çimleri üzerinde düzenlediğimiz törene katılmanızı rica ederiz. İmza Kathleen C. Erickson ve Robert Lee Musella. Bütün 8 Ekim günü boyunca bu iş için tutulmuş uçaklar ve özel jetlerden Tampa Havaalanı'na inen seçkin konuklar limuzinlerle kendilerine ayrılmış villalara taşınır. Kutlamalar 9 Ekim pazar sabahı başlar. Muhteşem bir kahvaltı, konserler, değişik gösteriler. Havai fişeklerle sona erecek gala yemeğinin başlamasından az bir süre önce damat en yakın arkadaşlarının yanına gider ve bir otelde sadece erkeklerin katılacağı özel bir kutlama düzenlendiğini bildirir. Konuklar için isimsiz genç kızlar ayarlanmıştır. Amaç Musella'nın sözleriyle bekarlığımı şanına yakışır biçimde gömmektir. Seçilmiş şanslı konuklar kimseye görünmeden kaybolurlar. Limuzinlerden oluşan bir filo onları Tampa'nın merkezine götürür. Söz konusu parti NCNB Kulesi'nin en üst katında Macbeth restoranında düzenlenmiştir. Kulenin ilk 7 katı garaj olarak kullanılmaktadır. Limuzinler birbiri ardından garaja girer. 6. katta otomobillerdeki isimleri elindeki listeden kontrol eden üniformalı bir uşak tarafından durdurulurlar. Daha sonra 7. kata yönlendirilirler. 7. katta limuzinleri kusursuz giyimli, güneş gözlüklü, koltuklarının altında tabanca taşıyan gençler beklemektedir. Belirli aralıklarla gelen limuzinlerdekiler teker teker indirilir, duvara dayanmaları söylenerek aranır ve kelepçelenir. Hepsi de grubun şefinden aynı sevimli cümleyi duyar. Tampa'ya hoş geldiniz, tutuklusunuz. Her birine daha sonra söylenen Miranda yasası uyarınca sizi daha sonra zan altında bırakacak ve mahkemede aleyhinize kullanılabilecek sorulara cevap vermemek hakkına sahipsiniz. Yasa size istediğiniz avukatı görevlendirme hakkı tanımaktadır. Şaşkınlıklarının geçmesi zaman alan davetliler kahkahalarla yere yıkılırlar. Dostları Musella'nın yeni ve nefis bir şakasıyla karşı karşıya olduklarını sanırlar. Ne yanılgı! Onları tutuklayan gençler Amerikan gümrüklerinin özel soruşturma bölümü görevlileridir. Musella ve güzel Kathleen ise 3 yıldan beri Medellin karteline sızmış, Pablo Escobar'ın yakın arkadaşları olmuş gizli servis ajanlarıdır. Özellikle Robert, Bob Musella ya da asıl adıyla Robert Mazur eşsiz bir aktör, aynı zamanda da örgütlü suçla gizli mücadelenin gerçek bir kahramanıdır. 3 yıl boyunca Medellin karteli babalarının yakınında geçirdiği her günde ve gecede korkunç bir ölümle cezalandırılma tehlikesiyle iç içe yaşamıştır. New York doğumlu Mazur, üniversiteyi 1972 yılında bitirdikten sonra iş hayatına Internal Revenue Service'de, IRS, vergi bölümü, suçların soruşturma kısmında özel ajan olarak başlar, daha sonra gümrük idaresinin özel birimine geçer, yenilmez cesareti ve kararlılığıyla yılmaz bir mücadelecidir. Kod adı Musella olan Mazur tarafından düzenlenen operasyona yakından bakalım. Hükümetten aldığı talimatla Mazur, Musella, finans uzmanı kimliğiyle 1980'li yılların ikinci yarısında Tampa'ya yerleşir. Denize nazır dubleks dairesi, limuzinleri, özel uçağı ve lüks yatı vardır. Amerikan yönetiminin sağladığı fonlarla başarılı bir finans uzmanına gerekli her şeyi satın alır, şaşa içinde yaşar. Müşterilerini uyuşturucu kaçakçılığının Kolombiyalı, Perulu ve Bolivyalı babaları arasından seçer ve onlar adına yüzlerce milyon dolar aklar. Babaların özel iş adamı kimliğiyle BCCI'nin Riverside Plaza, 100 West Kennedy Bulvarı'ndaki şubesinin en önemli müşterilerinden olur. BCCI'nin Panama'daki bölgesel merkezine yaptığı her ziyarette kral muamelesi görür. Bankanın ilişkilerinden incelikle yararlanarak BCCI'deki ortaklarıyla birlikte dünyanın tüm finans piyasalarında karmaşık para aklama ve yatırım işlemleri başarır. Ellerinin arasından her ay 10 milyonlarca dolar geçer. Servet yöneticisi olarak milyonlarca dolar komisyon kazanır. Bunlara ek olarak hizmetlerini karşılıksız bırakmak istemeyen BCC'yi yöneticilerinden Jolie ve Medellin babalarından Noriega'nın yakın adamı Cesar Rodriguez'den ve daha onlarca kişiden servet değerinde kişisel armağanlar alır. Ekim 1988'de Amerikan yönetiminin emriyle gerçekleştirilen Sea Chase operasyonunun Tampa'da sona ermesiyle birlikte eski görevine dönerek mütevazi yaşamına yeniden başlar. Hesaplarının hepsi Amerikan yetkililerince kapanır, aldığı armağanları iade eder, Washington'a dönerek yeni verilecek görevi bekler. Birkaç yıl süren multimilyoner hayatının bazen insanlık dışı çekiciliğine dayanması için gizli ajanın toplum malına olağanüstü bağlı ve çelik karakterli olması şarttır. Robert Mazur'un geri adım atmadan mücadelesinin temelinde belirli bir olay yatar. Yakın dostu ve DEA Uyuşturucuyla Mücadele Bölümü anlamındaki Drug Enforcement Administration'ın kısaltması, görevlisi ve Meksika kartellerine sızmayı başaran Enrico Camarena Salazar 1984 yılında Guadalajara'da kaçırılır ve Medellin kartelinin fedaileri tarafından işkence edildikten sonra öldürülür. Mazur Salazar'ı unutmaz. Florida'da hayatını tehlikeye atarak arkadaşının intikamını alır. Tampa'daki hasat zengindir. Tuzağa düşürülenler arasında BCC'nin kokain kartellerinin milyarlarca dolarını aklamakla görevli yüksek dereceli yöneticilerin çoğu bulunmaktadır. Tutuklular zaman geçirmeden Tampa'da Zack Street'te Gümrük Müdürlüğü'nün, FBI'ın, Adalet ve Hazine Bakanlıklarının bürolarının bulunduğu federal binaya götürülür. Fotoğrafları çekilir, parmak izleri alınır, sorguları aynı gece başlar. Aynı anda Amerika'nın başka bölgeleri ve Avrupa'daki Medellin kartelleri namına çalışan Musella ve Erickson'ın nikah törenine gitmek istemeyen ya da gidemeyen BCC yöneticileri gözaltına alınır. Nezir Şinoy, Asif Bağaksa ve Seyit Ekber Londra'da, Rudolf Amprate Miami'de tutuklanır. Avrupa'nın, Amerika'nın ve Afrika'nın birçok başkentinde polis görevlileri BCC şubelerine ve bankaya bağlı şubelere baskın düzenleyerek bilgisayar ve muhasebe kayıtları ile arşivlere el koyar. Operasyonun Paris ayağı özellikle başarılıdır. Fransız yetkililer bütün önlemleri almıştır. Daha önce 4 Ekim günü genel haber alma örgütünden bir müfettiş bankanın Champs-Élysées'teki bürolarına gelmiş, Fransız güvenlik görevlilerine yapılan bir bomba ihbarını gerekçe göstererek büronun detaylı krokilerini istemişti. Fransız yetkililer böylelikle 9 Ekim günü doğrudan bilgisayar merkezine gidebilmiş, bilgiler silinmeden bütün kayıtlara el koyabilmişti. James Ring Adams ve Douglas France eğlenceli bir konuşma aktarırlar. 9 Ekim günü Fransız polisleri BCC'yi binasına girdiklerinde giriş bölümünde karşılarına çıkan güvenlik görevlisi genel haber alma örgütü müfettişini tanır ve neşeyle sorar. Yine mi bomba? Müfettiş aynı neşeyle cevap verir. Hayır, bu kez bomba benim. Tampa tuzağının ustası o dönemlerde Amerikan Gümrükleri Genel Müdürü William Von Raab'tır. Bu görevi Ronald Reagan'ın iki başkanlık döneminde de sürdürmüş ve başkana uyuşturucu madde kaçakçılarına karşı Haçlı Seferi fikrini aşılamıştır. Von Raab'a kişisel teşekkür borçluyum. İsviçre Daha Beyaz Yıkar adlı kitabımın yayımlanması üzerine beni 1990 yılında dava eden Hans ve Kup duruşmasının Paris'teki temiz oturumunda Von Raab kendimi savunmamda yardımlarını esirgemedi. Kapatıyoruz. Tampa tutuklamaları sonucunda aralarında yöneticiler ve orta kademe memurların bulunduğu 8 BCC görevlisi Amerikan adaleti önüne çıkarılır. BCC'yi gelecek zararı önlemek, en azından düşük tutmak için tutuklu yöneticileri suçlar ve Amerikan yetkilileriyle işbirliği yapar. Bununla beraber artan sayıda ülke yetkilisi BCC ile yakından ilgilenmeye başlamıştır. Dünyanın her yöresinde soruşturma yapanlar BCC'yi örgütlenmesindeki karmaşa, banka yöneticilerinin geliştirdikleri kişisel ilişkiler ve yararlandıkları siyasal koruma, Ağa Hasan Abidi'nin beceri, akıl, kurnazlık ve kararlılığından kaynaklanan güçlüklerle karşılaşırlar. Soruşturmalardan biri olan ve İngiliz yetkililerince uzmanlık ve enerjiyle yürütülen beklenen meyveleri verir. İngiltere Merkez Bankası Başkanı ve Londra'daki BCCI merkezinin de bulunduğu bankaların izlenmesinden sorumlu olan Robert Leigh Pemberton bu soruşturmanın itici gücünü oluşturur. 5 Temmuz 1991 günü saat 13'te İngiltere Merkez Bankası müfettişleri BCCI'nin İngiliz toprakları üzerinde kurulu 25 şubesinin kapılarına dayanır, memurlardan binaları boşaltmalarını ister, on binlerce belgeye el koyar ve kapılar mühürlenir. Bu operasyonu izleyen mahkemede bir numaralı suçlama yeterince açıktır, dünya çapında dolandırıcılık. Lüksemburg'da bir sorun yaşanır. Müfettişler 5 Temmuz günü BCCI Holding SA'nın binasına geldiklerinde bütün kapıların kilitli olduğunu görürler. Yönetim ve çalışanlar Amerika'nın bağımsızlık gününü bir günlük gecikmeyle de olsa kutlamak amacıyla kent dışında ailelerinin de katıldığı büyük bir piknik düzenlemiştir. Polis arabaları sirenler çalarak saatler boyunca Grand Duke'lüğün zaten küçük olan topraklarını arşınlar. Amaç piknikçileri bulmak, Lüksemburg yargıcı tarafından imzalanmış arama ve el koyma emrini bildirmektir. BCCI ailesinin Lüksemburglu üyeleri sonunda bir çayırda salkım söğütlerin altında bulunur. Ağa Hasan Abedin'in imparatorluğuna bağlı çok sayıda krallık vardır. Bu krallıkların tasfiyesi beraberinde birçok ülkede tutuklamalar ve mahkemeler getirir. İsviçre dışında. İsviçre yöneticileri maskeleri yabancılar tarafından düşürülmüş, kokuşmuş finans uzmanlarından sessizce kurtulmayı bir sanat haline getirmiştir. Sahibin hiçbir suç ortağı tutuklanmaz. Bütün Cenevre'nin tanıdığı 50 yaşlarında ve iyi giyimli bir Pakistanlı olan Abbas Gokal ve iki kardeşinin bürosu Rive kavşağında koyu cam kapılı bir kulededir. Abedi gibi Mustafa, Abbas ve Murtaza Gokal da Şii'dir. Hindistan'da doğmuş, Irak'a göç etmişlerdir. Irak kralı 14 Temmuz 1958 günü Bağdat'ta katledilir. Cemal Abdülnasır'dan ilham alan darbeciler monarşiyi yıkar, saraya yakın yabancıları ülkeden kovar. Gokal ailesi Karaçi'ye kaçar. Gulf Shipping Lines şirketi 1969 yılında Hasan Abedi'nin yardımlarıyla kurulur. Gokallar başta deniz taşımacılığından olmak üzere tropikal meyvelerden, pamuktan, petrolden ve nükleer artıklardan bir servet kazanır. Değişik ülkelerin bandırasını taşıyan yüzlerce geminin sahibi olurlar. Ağustos 1991'de Ağa Hasan Abedi'nin imparatorluğu su almaya başladığında Cenevreli şirketlerin ilk tasfiyesi başlar, yetkililer işe karışmaz. Önce Marco Trade, arkasından Gulf Invest sessizce kapanır. Cenevre'deki İflas Denetleme Bürosu sadece gittikçe artıp astronomik rakamlara ulaşan borçları kaydetmekle yetinir. Felaketin gerçek boyutları hiçbir zaman bilinmez. Sorgu yargıcı Rive kavşağındaki koyu cam kapılı kulenin kapılarını mühürletirse de başka hiçbir önlem almaz. Yeni bir finans skandalı Cenevre'nin o sırada en az ihtiyacını duyduğu şeydir. Gokal kardeşlerin tek tepkisi hayalet şirket merkezlerindeki telefonları otomatik yanıt sistemine bağlamak olur. Bu telefonları arayanlar bu hat geçici olarak devre dışı kalmıştır mesajını alır. Gokalların talihsiz iş ortağı Union de Banks Suzes binaya 36 milyon İsviçre franklık ipotek koyar. Ondan önceki birçok Cenevreli finans şirketi sahibi gibi Abbas Gokal ve kardeşleri kimse tarafından rahatsız edilmeden sessizce ortadan kaybolur. Kadiri Abbas Gokal'ı 6 yıl sonra Nisan 1997'de yakalar. Londra'daki Serious Fraud Office SFO ajanları tarafından sıkıştırılır ve tutuklanır. Londra'nın Ağır Ceza Mahkemesi Old Bailey Gokal'ı 1.2 milyar dolar dolandırmak suçundan hapse mahkum eder. Zeitung gazetesine göre Gokal davası Büyük Britanya tarihindeki en ağır dolandırıcılık davasıdır. Sahibin sonunu kesin olarak hazırlayacak soruşturma 1992 yılında New York eyaleti Manhattan bölgesi savcısı tarafından başlatılır. 29 Temmuz 1992 çarşamba günü savcının bürosunda bir basın toplantısı düzenlenir. İnce vücudu, uzun boyu, tel çerçeveli gözlükleri, sıkı taranmış beyaz saçları, kemikli parmakları arasından hiç düşmeyen prosuyla Robert Margento, dünyanın dört bir yanından gelen 300'ü aşkın gazeteci ve fotoğrafçı önünde son ve ölümcül darbeyi indirir. Franklin D. Roosevelt'in efsanevi maliye bakanı Henry Margento'nun oğlu Kennedy ailesinin yakın dostudur ve 1960'lı yılların ödün vermeyen adalet bakanı Robert Kennedy'nin hayranıdır. Onun yanında çalışmış, sendikalara sızmış, mafyayla mücadele etmiştir. Robert Montagu dersini öğrenmiştir. Satın alınabilen politikacıların ve rüşvetin korumasından yoksun bir mafya, dişleri sökük bir halk düşmanıdır. İngiltere Merkez Bankası'nın aldığı önlemler BCC'nin veznelerinin büyük bölümünü kapatmıştır. Geriye kalan Ağa Hasan Abedi'nin güçlü dostlarının başlamak üzere olan yasal süreci sabote etmelerini önlemektir. Morgenthau sakin ve monoton bir sesle şu metni okur. Bu banka BCC'yi dünya gücü olmak ve çok para kazanmak amacıyla birçok merkez bankasının yöneticisini ve birçok devletin yetkilisini yolsuzluğa bulaştırmış bir suç örgütüdür. New York'ta büyük jüri 6 kişiyi suç sayılan davranışlarda bulunmak ve BCCI işlemlerinde suç ortaklığında bulunmakla suçlar. Bu 6 kişinin arasında Clark M. Clifford ve Robert A. Altman da vardır. Ölüm sessizliği, dinleyiciler nefeslerini tutar. Montagu, Demokrat Parti'nin yerleşmiş yönetiminin bir üyesidir. Bütün kariyerini bu partiye borçludur. Suçladığı insanlar ise Demokrat Parti'nin iki temel direğidir. Washington'un en güçlü avukatlarından ve First American Bank Shares'in başkanı Altman, BCCI'nin yasal konulardaki baş danışmanıdır. O dönemde 84 yaşında olan Clifford ise Truman zamanından beri Amerikan politik hayatı içinde olmuş, 1945 yılından bu yana bütün Demokrat başkanların danışmanlığını yapmıştır. Amerikalıların power broker olarak adlandırdığı kişilerin politik kariyerini yapan ya da yıkan adamdır. Savunma Bakanlığı görevinde bulunmuştur. New York Times gazetesinin eski yazı kurulu başkanı James Reston, Clifford'u Amerika'nın en güçlü adamlarından biri olarak tanıtmaktadır. Ağa sahibin ölümü. Gökyüzünün kara yağmur bulutlarıyla kaplı olduğu 5 Ağustos Cumartesi, Ağa Hasan Abedi saat 17'de ruhunu teslim eder. Tarihin en büyük finans imparatorluklarından birinin tepesinde 18 yıl boyunca oturmuş bu adam, 2 gün sonra neredeyse gizlice gömülür. 100'e yakın kişinin, yoksul Pakistanlılar, eski memurlar, şoförler, bahçıvanlar, akrabalar, eşi ve tek çocuğu, kızı Maha Dadayhoy'un oluşturduğu kortej cenazeyi Karaçi'deki Ali Bağ mezarlığında toprağa verir. 20 yıla yakın bir süre boyunca ağa sahibin lüks hayatını paylaşan ve eli açıklığından yararlanan devlet başkanları, bakanlar, bankacılar, iş arkadaşları ve ortaklarından hiçbiri gelmemiştir. 1995 Ağustos'unun yağmurlu bir gününde Ali Bağ mezarlığında gömülen bir cüzzamlıdır. Toprağa verilen ceset korkunç acılar çekmiş bir vücuttur. Ağa sahip 7 yıl boyunca cehennem azabı yaşamıştır. Vücudunun iflası ilginç bir beddua ile başlar. İhtişamının zirvesinde olduğu dönemde BCC'nin efendisi birçok batı başkentinde uzmanlaşmış klinikler, araştırma merkezleri, ultra modern hastaneler kurmuştur. Hayırseverlik kamuoyunun kazanılması stratejisinin temel taşıdır. Yine de yapılan hayır işlerinin görünür olması, basından olumlu tepkiler alması, kısacası sahibin işine yaraması en önemli koşul olduğundan Afrika'nın kayıp savanalarında, Ant Dağları'nın yoksul halkı arasında, Pencap ya da Rajasthan gibi diz boyu sefaletin kol gezdiği kentlerde modern hastaneler kurmak akıldan bile geçmez. Böyle bir hastanenin halkla ilişkiler açısından bakıldığında hiçbir getirisi yoktur. Bu nedenle kliniklerini batıda, özellikle Amerika'da ve Londra'da televizyon kameralarının hayırseverliğini en iyi belgeleyebilecekleri yerlerde kurmuştur. Oysa şu batası dünyada bazen ilahi adaletin de görüldüğü günler vardır. Okuyun ve kendiniz karar verin. Ağa Hasan Abedi 1988 Şubat'ında bir gün Pencap'ta tarihi Lahore kentinde yaşayan bir akrabasını ziyareti sırasında geçirdiği kalp kriziyle yere yıkılır. 3 gün sonraki ikinci krizle ölümün eşiğine gelir. Yerel bir doktor elektroşok uygular ancak da hasta yine de komaya girer. Soluk alıp vermesi güçleşir, nefessiz kalıp boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalır.